Ayrım 14. İçimden geçen zaman Güldal Mumcu. Sayfa 184. 2006. 2005 yılında Umut davası sanıklarından Muzaffer Dağ deviren, af yasasıyla hapisten çıkmıştı ve İstanbul'da Vatan Caddesi'nde kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü. Gazetelerde mafya hesaplaşması alacak verecek meselesi olarak yer aldı. Yıllar geçti. Özge yüksek lisansını başarıyla bitirdi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümünde doktoraya başladı. Özgür Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nden yüksek lisansını almış, aynı yerde doktorasına başlamıştı. 2006 yılının Mayıs ayında çocuklarla birlikte yurt dışına bir gezi planladık. Paris, Floransa, Venedik ve Nice'i kapsayan üçümüzün bir arada gezip rahatlayacağımız 3 haftalık bir programdı. Biz yurt dışı biletlerini, Özgür Avrupa içi biletlerini ayarladı. Floransa'da bulunduğumuz sırada 17 Mayıs sabahı aradılar. Danıştay'a saldırı olmuş. İkinci daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin öldürülmüş. Daire başkanı Mustafa Birden dahil 4 üye de yaralanmıştı. Neler oluyordu hiçbir fikrimiz yoktu. Doğrusu arayanların da hiçbir fikri yoktu. Ama bazı arkadaşlar yurt dışında olduğumu öğrenince bir süre daha kalmamı, hemen dönmememi istediler. Bir anlam veremedim. Konunun detayını Nice gittiğimizde öğrendim. Ceyhan abinin kızı Evren'in evinde kalacaktık. Onlarda kalacağımı öğrenen Ceyhan abi oraya telefon ederek gelişmeleri anlattı. Danıştay saldırısından 2-3 gün önce vakfa bir adam gelir, benimle görüşmek istediğini, çok önemli olduğunu söyler. Olmadığımı öğrenince de Ceyhan Mumcu'nun bürosuna gider ve dünyada CIA ve Mossad'ın derin bir kavgaya tutuştuğunu, hakimiyet alanlarının tekrar düzenlenmeye başlandığını, Türkiye'de de bu çatışmanın başladığını, birçok kişiyi gözaltına almak istediklerini, bu gözaltıları gerçekleştirebilmek için toplumda infial yaratacak kişileri hedef alacak öldüreceklerini, bu hedef kişiler arasında benim ve onun da bulunduğunu dikkat etmemizi söylemiş. Ceyhan abi bu lafları pek kulak asmamış. Ama 2 gün sonra Danıştay suikastı gerçekleşince bir televizyon kanalında gelen bu ziyaretçiyi ve söylediklerini anlatmış. Özge ben telefonda konuşurken Evren ve eşiyle sohbete dalmıştı. Ben konuşmayı düz bir şekilde sürdürdüm ve dönünce konuşuruz diyerek telefonu kapattım. Kimseye de pek bir şey belli etmedim. Arkadaşların neden oralarda kal daha dedikleri anlaşılıyordu. Akşam Cannes Film Festivali'ne gittik. Ankara'ya dönünce Ceyhan abiyle tekrar konuştum ve konuyla ilgili ne yaptığını sordum. O da Emniyet Genel Müdürü'nün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde arkadaşı olduğunu, ona durumu ilettiğini, onun da ilgileneceğini söylediğini söyledi. Dilekçe verip olayı anlatmamız gerektiğini, bu tür şeylerin kayda girmesinin daha doğru olacağını, verilen sözlerin pek bir işe yaramadığını dile getirdim. Konuyu ancak bu şekilde araştırmalarının mümkün olabileceğini de ekledim. Ceyhan abi bu önerimi benimsedi ve bir dilekçeyle valiliğe başvurdu. Bir müddet sonra ikimize de yakın koruma verdiler. Salonda bordo koltuklarda oturuyorum. Bu koltuklarda oturup görünmeyen şehre bakmamın üstünden yıllar geçti. Onun öldürüldüğü yere konmuş olan çamları arka bahçeye dikmiştik. O 3 çamı şimdi oturduğum yerden rahatlıkla görebiliyorum. Tepeleri bizim kata kadar ulaştı. Tepelerine rüzgarda sallanan dallarına serçe kuşları konuyor. Kin ve nefretin yerine bu ağaçların dallarının her dalgalanışında buradan bütün dünyaya sevgi yaymasını diliyorum. Tıpkı yıllar önce Paris'te, Jardin de Lüksemburg'daki ağaçlardan dilediğim gibi. Yıllar boyunca bütün bu olayları yaşarken üstümden akan zamanla içimden geçen zaman bir değildi. Biri yaşamam gereken hayatı bana sunarken diğeri sonsuzluğun içindeki beni bana gösterdi. Anımsatmalar. Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra sorumlu makamlarda bulunanları görmenin bellek tazeleme ve değerlendirme yapma açısından yararlı olacağı düşüncesiyle bir liste hazırladım. 24 Ocak 1993'ten bu yana 12 hükümet, 8 başbakan, 16 İçişleri, 15 Adalet, 9 Milli Savunma Bakanı, 10 Emniyet Genel Müdürü, 10 İstanbul Emniyet Genel Müdürü değişmiş. O gün görevde bulunanlar dahil. Başbakanlar 49. Sami Süleyman Gündoğdu Demirel 20 Kasım 1991 16 Mayıs 1993 DYP Erdal İnönü 16 Mayıs 1993 25 Haziran 1993 50. Tansu Pembe Çiller 25 Haziran 1993 5 Ekim 1995 DYP 51. Tansu Pembe Çiller 5 Ekim 1995 30 Ekim 1995 DYP 52. Tansu Pembe Çiller. 30 Ekim 1995, 6 Mart 1996 DYP. 53. Ahmet Mesut Yılmaz. 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996 ANAP. 54. Necmettin Erbakan. 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997 RP. 55. Ahmet Mesut Yılmaz. 30 Haziran 1997, 11 Ocak 1999 ANAP. 56. Mustafa Bülent Ecevit. 11 Ocak 1999, 28 Mayıs 1999 DSP. 57. Mustafa Bülent Ecevit. 28 Mayıs 1999, 18 Kasım 2002 DSP. 58. Abdullah Gül. 18 Kasım 2002, 14 Mart 2003 AKP. 59. Recep Tayyip Erdoğan. 14 Mart 2003, 29 Ağustos 2007. Numaralar hükümet numaralarıdır. Kaçıncı Cumhuriyet hükümeti olduğunu gösterir. Adalet Bakanları. Mehmet Seyfi Oktay. 20 Kasım 1991, 27 Temmuz 1994. Mehmet Moğultay. 27 Temmuz 1994, 5 Ekim 1995. Bekir Sami Daçe. 5 Ekim 1995, 31 Ekim 1995. Firuz Çilingiroğlu. 31 Ekim 1995, 6 Mart 1996. Mehmet Ağar. 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996. Şevket Kazan. 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997. Mahmut Oltan Sungurlu. 30 Haziran 1997, 4 Ağustos 1998. Hasan Deniz Kurdu. 4 Ağustos 1998, 11 Ocak 1999. Selçuk Öztek. 11 Ocak 1999, 28 Mayıs 1999. Hikmet Sami Türk. 28 Mayıs 1999, 5 Ağustos 2002. Aysel Çelikel. 15 Ağustos 2002, 18 Kasım 2002. Cemil Çiçek. 18 Kasım 2002, 8 Mayıs 2007. Milli Savunma Bakanları. Nevzat Ayaz. 20 Kasım 1991, 24 Ekim 1993. Mehmet Gölhan. 24 Ekim 1993, 5 Ekim 1995. Vefa Tanır. 5 Ekim 1995, 6 Mart 1996. Oltan Sungurlu. 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996. Turhan Tayan. 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997. İsmet Sezgin. 30 Haziran 1997, 11 Ocak 1999. Hikmet Sami Türk. 11 Ocak 1999, 28 Mayıs 1999. Sabahattin Çakmakoğlu. 28 Mayıs 1999, 18 Kasım 2002. Vecdi Gönül. 18 Kasım 2002, 7 Temmuz 2011. İçişleri Bakanları. İsmet Sezgin. 20 Kasım 1991, 25 Haziran 1993. Beytullah Mehmet Gazioğlu. 25 Haziran 1993, 24 Ekim 1993. Nahit Menteşe. 24 Ekim 1993, 31 Ekim 1995. Teoman Ünüsan. 31 Ekim 1995, 6 Mart 1996. Ülkü Gökalp Güney. 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996. Mehmet Ağar. 28 Haziran 1996, 8 Kasım 1996. Meral Akşener. 8 Kasım 1996, 30 Haziran 1997. Murat Başeskioğlu. 30 Haziran 1997, 4 Ağustos 1998. Kutlu Aktaş. 4 Ağustos 1998, 11 Ocak 1999. Cahit Bayar. 11 Ocak 1999, 29 Mayıs 1999. Saadettin Tantan. 28 Mayıs 1999, 5 Haziran 2001. Rüştü Kazım Yücelen. 5 Haziran 2001, 5 Ağustos 2002. Muzaffer Ecemiş. 5 Ağustos 2002, 18 Kasım 2002. Abdülkadir Aksu. 18 Kasım 2002, 8 Mayıs 2007. MİT Müsteşarları. Teoman Koman. 29 Ağustos 1988, 27 Ağustos 1992. Sönmez Köksal. 9 Kasım 1992, 11 Şubat 1998. Şenkal Atasagun. 11 Şubat 1998, 11 Haziran 2005. Emre Taner. 15 Haziran 2005, 26 Haziran 2010. Emniyet Genel Müdürleri. Yılmaz Ergün. 18 Şubat 1992, 10 Temmuz 1993. Mehmet Ağar. 10 Temmuz 1993, 31 Ekim 1995. A. Cemil Serhatlı, vekil. 31 Ekim 1995, 12 Nisan 1996. Alaaddin Yüksel, 12 Nisan 1996, 26 Mayıs 1997. Kemal Çelik, 26 Mayıs 1997, 1 Ağustos 1997. Necati Bilican, 1 Ağustos 1997, 29 Eylül 1999. Doçent Doktor Turan Genç, 12 Haziran 1999, 13 Haziran 2001. İ. Kemal Önal, 21 Haziran 2001, 31 Ocak 2003. Gökhan Aydıner, 1 Şubat 2003, 5 Aralık 2006. Oğuz Kağan Köksal, 12 Mart 2007. Ankara Emniyet Müdürleri: Mehmet Canseven, 15 Temmuz 1991, 17 Eylül 1993. Sefer Vurucu, 17 Eylül 1993, 29 Kasım 1993. M. Orhan Taşanlar, 30 Kasım 1993, 2 Kasım 1995. Ramazan Er, 2 Kasım 1995, 1 Ocak 1997. Ülkü Met, 1 Ocak 1997, 27 Ocak 1997. Mehmet Cebe, 27 Ocak 1997, 11 Ocak 1998. Cevdet Saral, 11 Ocak 1998, 8 Haziran 1999. Kemal İskender, 8 Haziran 1999, 23 Temmuz 2001. Hasan Yücesan, 23 Temmuz 2001, 23 Mayıs 2002. Ercüment Yılmaz, 23 Mayıs 2002, 1 Temmuz 2009. İstanbul Emniyet Müdürleri: Mehmet Ağar, 22-10-1990, 14-2-1992. Necdet Menzir, 14-2-1992, 2-11-1995. Orhan Taşanlar, 2-11-1995, 18-4-1996. Kemal Yazıcıoğlu, 18-4-1996, 3-2-1997. Ramazan Er, 24-1-1997, 4-8-2000. Hasan Özdemir, 5-8-1997, 7-8-2000. Kazım Abanoz, 17-8-2000, 8-6-2001. Hasan Özdemir, 8-6-2001, 5-3-2003. Celalettin Cerrah, 4-3-2003, 29-6-2009. Ek 1. Güldal Mumcu'nun İçişleri Bakanlığı'na soruşturma sırasında evin talan edilmemesiyle ilgili dilekçesi. İçişleri Bakanlığı'na: Eşim Uğur Mumcu hain bir dünya görüşünün sahiplerince 24 Ocak 1993 günü katledildi. Devlet yetkililerinin olayla ilgilenmeleri bizi teselli etmekti. Ancak Türkiye'de özellikle son yıllardaki benzer suikastların eylemcileri ortaya çıkarılamadığı ve Profesör Muammer Aksoy'un katli üzerine polisin Profesör Aksoy'un evinde hocanın tüm evrağını alıp götürmesi çalışmalarının kaybolması sonucunu doğurmuştur. Bu olayın tanığı olan rahmetli Uğur Mumcu polise sanığın evinde ya da sanığın yakalanması olası olan yerlerde arama ve zapt işi yapılır. Burada arama yapılmaz diye uyarmasına karşın polis bildiğinden dönmemiştir. Bugüne değin böyle bir durumla karşılaşmadığımız için huzurluyuz. Ancak Sayın İçişleri Bakanı'nın Mumcu'nun disketlerine el konulduğunu belirten bir açıklaması olduğunu öğrendim. Bu nedenle konuyu en yetkili kişi olan Sayın Bakan'ın bilgisine ulaştırmayı uygun gördüm. Çünkü ben evimizde Profesör Aksoy'un evinde yaşanan olay gibi bir olayın yaşanmasını istemiyorum. Uğur Mumcu'nun daha çok manevi değeri olan çalışmaları bizlere kalan değeri ölçülemez bir hazinedir. Onu çocuklarımız babalarının anısı olarak değerlendireceklerdir. Ayrıca bilindiği gibi polis ve savcı ve elbet mahkemeler ancak sanığın evinde ya da bulunması olası yerlerde sanık ve kanıt aramak için arama yapabilirler. Bizim evimizde ne kanıt vardır ne de sanık. Bulabilirsek kanıtı ve sanığı adalete teslim edeceğimizden de herhalde koşu duyulmaz. Çünkü olayın gerçek değer nedenlerinin ve eylemcisinin ortaya çıkarılmasını en çok bizlerin istediği bilinmelidir. Elbet adaletin gerçekleşmesi için de sizlerin bizler kadar yasal ve moral çaba içerisinde olduğunuzun da bilincindeyiz. İstediğimiz soruşturma yapılırken kanıt arama adına evimizin ve Uğur Mumcu'nun kalanlarının Profesör Aksoy olayında olduğu gibi talan edilmemesidir. Bu konuda ilgililerin CUMHUK'un 86-95 maddeleri de anımsatılarak uyarılmalarını ilgi ve bilgilerine iletirim. 28 Ocak 1993. Saygılarımla Güldal Mumcu. Güldal Mumcu, GOP, Karlı Sokak, No 65'e 9, Ankara. Ek 2. Mossad ve Barzani. Uğur Mumcu. Türkçemizde kimin eli kimin cebinde diye bir deyiş vardır. Orta Doğu'da kimin eli kimin cebinde belli değildir. Orta Doğu'nun karanlık bir kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor. Kanıtlanan son ilişki Mossad-Barzani ilişkisidir. Mossad, İsrail Devleti'nin gizli istihbarat örgütüdür. Bu örgütün Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile ilişkileri olduğu daha önce söylense kim inanırdı? Barzani'nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi. Kimse bu ilişkiye hayır olmadı diyemiyor. CIA-Barzani ilişkileri biliniyor da Mossad-Barzani ilişkileri pek bilinmiyordu. Mossad'ın Barzani ile ilişkileri Londra ve Sydney'de yayınlanan Israel Secret Wars, A History of Israel's Intelligence Services adlı kitapta sergileniyor. Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinin 1984 yılından bu yana Tel Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde çalışan öğretim görevlisi Benny Morris tarafından yazılmış. Mossad-Barzani ilişkileri İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Mossad yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor. Ön sözde kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor. Kitapta 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Mossad'ın Kürtlerle ilişki kurduğu sayfa 327, Mısırlı ünlü gazeteci Hasan El Heykel'in İsrailli subayların Kürtler aracılığıyla Irak'tan radyo bağlantıları kurduğunu 1971 yılında açıkladığı anlatılıyor. 1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından planlandığı açıklanıyor. 1972 yılında imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Anlaşması'ndan sonra İran Şahı, ABD Başkanı Nixon'la gizli bir görüşme yapıyor. Bu gizli görüşmeden sonra CIA tarafından Kürdistan Demokrat Partisi'ne 3 yıl içerisinde 16 milyon dolar gönderiliyor. Barzani'nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda ABD-İran-İsrail üçlüsü bu ayaklanmayı destekliyor. Barzani ABD ilişkileri ABD Dışişleri Bakanı Dr. Kissinger eliyle yürütülüyor. Mossad-Barzani ilişkileri de İsrail'in Tahran'daki askeri ateşesi Yaakov Nimrondi aracılığı ile. Nimrondi'nin üstlendiği görev ilginç. Nimrondi, Sovyet silahlarının Barzani'nin eline geçmesinde rol oynuyor. Sayfa 328-329. Kitapta Mossad'dan Kürtlere her ay 50 bin dolar para verildiği ABD kaynaklarına dayanılarak açıklanıyor. Sayfa 328. 70'li yıllardaki bu ilişkiler bugün sürüyor mu? Kitaba göre sürüyor. Körfez Savaşı sırasında Irak'ın attığı Scud füzelerinin Tel Aviv'e düşmesi üzerine bu ilişkiler yeniden başladı. Sayfa 521. Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan ilişkiler şimdi de oğul Mesut Barzani ile yürüyor. Mossad, Barzani'ye Avrupa kahvehanelerinde çekler vererek bu desteği sürdürüyor. Kitapta Mesut Barzani'nin İsrail'e gizlice giderek yardım istediği de yazılıyor. Bu ilişkiler sürüyor ve öyle anlaşılıyor ki daha da sürecek. Gizli yollarla sürecek, açık yollarla sürecek. İlgi belli, ilişki de belli. İsrail'de Kürtlerin yaşadığını, Berliner Institute tarafından yayımlanan Kurden im Exil adlı kitapta Birgit Amman'ın Kürdische Juden in Israel başlıklı yazısından öğreniyoruz. Sayfa 231-2323. Orta Doğu, çok uluslu çıkarların şaşırtıcı ittifaklara yol açtığı bir kaygan ortamdır. Bu kaygan ortamda savaşlara yol açan ana neden petrol kaynaklarıdır. Orta Doğu'ya yıllarca yön veren, vermek isteyen batılı hükümetler ve petrol şirketleridir. Belirleyici olan petrodolardır. Halkları birbirine düşman eden işte bu petrodolarlardır. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti-emperyalist savaş yapıyorlar da dünya bu savaşın farkında mı değil? Cumhuriyet, 7 Ocak 1993. Son yazılar, Uğur Mumcu, Ak Kitapları, Ankara, 4. baskı, Şubat 2010. Ek 3. Mumcu ailesinin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına perde arkası programı ile verdiği dilekçe. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına. Konu, hazırlık soruşturmasının gizliliği ve bu gizliliğin bozulması hakkında. Bilindiği gibi ceza yargılamasında hazırlık soruşturması gizlidir. Bu gizlilik, kanıtların değerlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla olayın çözülmesi, eylemci ya da eylemcilerin yakalanması amacıyla konulmuştur. Adaletin gerçekleşmesi için de bunun gerekli olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ayrıca herhangi bir olayda kanıtların olay yerinde toplanması, soruşturmayı yürüten savcının gözetiminde yapılmalıdır. Cumhur'un 151-157. maddeleri bu görüşümüzün yasal dayanaklarıdır. Savcının bu görevini bir başka merciye terk etmesi kanımızca yasaya aykırıdır. Yasanın 154. maddesi zabıta makam ve memurlarının Cumhuriyet Savcısının emir ve gözetiminde görev yapacaklarını emreder. Cumhuriyet Savcısı kuşkusuz emirlerini duruma göre yazılı ya da sözlü olarak verebilir. Bizim sistemimizde kamu davası açma tekeli Cumhuriyet Savcısına verildiğinden savcı bu konuda tam ve tek yetkilidir. Buradan çıkarak Cumhuriyet Savcısının hazırlık soruşturmasının gizliliğini sağlama ve bu gizliliğe uymayanlar hakkında doğrudan soruşturma açma ve sanıklarının yargı önüne çıkarılmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu kanısındayız. Bu açıdan bakıldığında Uğur Mumcu suikastı soruşturmasında yetkili savcıya sözlü olarak da ilettiğimiz gibi devletin denetimindeki TRT tarafından gizliliğin ihlal edilmesi anlaşılır bir durum değildir. Ve bu ihlal kamuoyunda birçok kuşkuyu yaratacak sorulara neden olmuştur. 18-2993 gecesi TRT 1 TV'sinin birinci kanalında perde arkası programı sunucuları bu olayın en önemli kanıtlarını ayrıntılı bir senaryo ile bombanın nasıl konulduğu ve nasıl çalıştığı gibi konular senarize edilerek milyonların önünde tartışmıştır. Dahası hem basında hem TV'nin önündeki öteki kanallarında bu açıklamanın yapılacağı önceden duyurulmuştur. Bu senaryo açıklamayı yapanlar hakkında DGM savcılığınca soruşturma açılması gerekmektedir. Çünkü suç açıkça milyonların gözü önünde işlenmiştir. Bu tür açıklamanın zaman zaman devletin kimi organlarınca da örneğin polis tarafından da yapıldığına tanık olunuyor. Olay faillerinin ve kanıtlarının kaybedilmesine yol açacak bu tür uygulamaların önlenmesi için de DGM savcılığının gerekli titizliği göstereceğine inanmak istiyoruz. Ayrıca bu yayın, kamuoyunda devletin, görüyorsunuz ya, biz olayın aydınlatılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir saç telinin niteliği ve kime ait olduğunun tutun da, bir ipliğin olay yerindeki herhangi bir nesnenin bir parçasının nereye ve kime ait ve ne işe yarayacağını saptamak için. Koskoca bir laboratuvarda saatlerce, günlerce çalışıyoruz. Bu çalışmayı en son sistem kriminolojik araçlarla yapıyoruz. Sonuç alınamıyorsa bu işleri yapan örgütlerin gücünü aşamayışımızdandır gibi bir savunma amacı taşıdığı izlenimini yaratmıştır. Evet, gerçekten son sistem bir kriminolojik laboratuvara sahibiz. Ancak o laboratuvara götürdüğümüz suçla ilgili materyali toplanmasından saklanmasına kadar yapılan yanlışlıklar, o laboratuvardaki sonuçları etkisiz kılacaktır. TV'de açıklama yapan laboratuvar yetkilisi aynen şunları söyledi. Biz olayın önemi dolayısıyla orada deliller ayak altında kalmasın diye ivedi süpürge ile topladık. Kanımızca bu, olaya ve sonuçlarına önem vermekten çok sonuçları karartacak bir yöntemdir. O laboratuvarı aldığımız ülkelerde kanıt toplanması bildiğimiz kadarıyla böyle yapılmaz. Madeni parçalar için her parçanın nerede bulunduğu olay yeri ve çevresiyle ilişkileri saptandıktan sonra büyük mıknatıslar kullanılabilir. Çevrenin kimsenin sokulmayacağı şekilde güvenliğe alınması gerekir. Biz polisin nasıl çevre güvenliğini aldığını mesleki deneyimlerimizle çok yakından biliyoruz. Dolayısıyla o gün oraya başbakan ve bakanlar gelecek özrüyle kanıtların o biçimde toplanmasını doğru bulmuyoruz. Biz DGM Cumhuriyet Savcılığı'nın perde arkası programı yayınında Mumcu olayına ilişkin kanıtların sergilenmesini önleyecek girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Bu durumda ilgililerin suç işlemeyi göze almamaları gereken savcılığın uyarısını hiçe sayarcasına yayını yapmalarını arkalarında Cumhuriyet savcılarından bile çekinmeyenlerin bulunduğu kuşkusuna da katılıyoruz. Ek 4. DGM Askeri Savcısı Ülkü Coşkun'un Ankara Cumhuriyet Savcılığından tanık Ayhan Aydın hakkında İslami Hareket Örgütü'ne iftira ettiği için gerekli işlemlerin yapılması talebi. TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Sayı 1993-415 MUH. Konu Uğur Mumcu ile ilgili soruşturma hakkında Ankara 5-10-1993 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına. 24 Ocak 1993 günü saat 13.15-13.20 sıralarında özel otosuna konulan bombanın otoyu çalıştırma gayreti içerisinde bulunduğu sırada patlaması sonucu gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun hayatını kaybedip öldürüldüğü olayla ilgili olaydan bir hafta sonra ifade veren şahit Ayhan Aydın'ın Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü tarihten önce İstanbul'da İslami Hareket Örgütü ile ilgili yakalanan Mehmet Ali Şeker ve Ayhan Usta'yı Otunun patlamasından 15-20 dakika önce olay yerinde gördüğünü beyan ettiği bu konuda Cumhuriyet Savcılığımızca yapılan soruşturma sonucu Mehmet Ali Şeker ve Ayhan Usta'nın 23.1.1993 tarihinde İstanbul'da yakalanıp emniyette gözlem altında bulunduklarının kesin olarak tespit edildiği dolayısıyla şahit Ayhan Aydın'ın TCK'nın 285'e 1. maddesinde yer alan İslami Hareket Örgütü'nden Mehmet Ali Şeker ve Ayhan Usta'ya karşı iftira fiilini işlediği ve bu konunun TCK TCK'nın 235. maddesi gereğince savcılığımızca soruşturma sırasında görülmesi nedeniyle şahit Ayhan Aydın hakkındaki TCK 285. maddeden gerekli işlem yapılmak üzere evrak örnekleri ekte sunulmuştur. Gereği rica olunur. Ülkü Coşkun, DGM Cumhuriyet Savcısı. Ek 5. Aksoy Cinayeti. Uğur Mumcu. Atatürk devrimlerinin ve hukuk devletinin Yılmaz savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy geçen yıl bugün alçakça kurşunlanarak öldürülmüştü. Cinayet İslami Hareket adına işlenmişti. İslami Hareket bir örgüt adı mıydı? Yoksa cinayeti işleyenler bu cinayeti İslamcı düşünce adına işlediklerini anlatmak için genel anlamıyla İslami Hareket sözcüklerini mi kullanmışlardı? Bu konular hiç aydınlanmadı. Bu gidişle bundan sonra da aydınlanacağı yok. Aksoy cinayetini Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç cinayeti izledi. Çetin Emeç cinayetini Turan Dursun'un öldürülmesi. İslami hareketin en son kıydığı can Doçent Bahriye Üçok'tu. Aksoy cinayetinden sonra bir tek ipucu bile ele geçmedi. Emeç, Dursun ve Bahriye Üçok cinayetlerinin kimler tarafından işlendiğini gösteren bir tek kanıta bile ulaşılamadı. Aksoy, Emeç ve Dursun uçlarına susturucu takılmış silahlarla öldürülmüşlerdi. Cinayetlerde kullanılan teknikler, bu üç saldırının da Orta Doğulu istihbarat örgütlerince düzenlendiği yolunda kuşkular doğmasına yol açmıştı. Bu arada kuşkulular arasında bir İslam devletinin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlar da bulunuyorlardı. Öyle ya, başta Aksoy cinayeti olmak üzere hiçbir cinayet aydınlanamadı. 11 yıl önce öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve başyazarı Abdi İpekçi cinayeti aydınlandı mı? Hayır, aydınlanmadı. Aydınlanmadığı gibi İpekçi cinayetinin aydınlanmaması için gizli eller bütün kanıtları değiştirdiler. Bu gibi konular duyarlılık ister. Bu duyarlılığı devlet göstermiyorsa basın organları ve siyasal partiler göstermelidir. Örneğin SHP, niçin Aksoy ve Üçok cinayetlerinin aydınlanması için bir araştırma komisyonu kurup kanıt toplamaz? Hürriyet gazetesi belki kurmuşlar bilmiyorum, en yetenekli muhabirlerinden oluşan bir grup oluşturup gerektiğinde de polisle işbirliği yaparak genel yayın müdürlerinin katillerini neden aramaz? Yeri geldikçe açıkça yazayım. İpekçi cinayetinden sonra basın görevini yapmadı. Gazeteciler cinayetten sonra ellerindeki kanıtları karşılaştırır, bu ortak çalışma sonucunda cinayetin arkasındaki suç örgütünü ortaya çıkarabilirlerdi. Bu görevi yalnızca iki gazeteci üstlendi. Bu iki gazeteci ayrı gazetelerde çalışmalarına karşın bir araya gelip kanıtları birlikte değerlendirdiler. Gazetecinin görevi bu konuda savcılıkları harekete geçirmekti. Savcılar kapanmış davayı yeniden açtılar. Bundan sonrası devletin işiydi. Devlet bu aşamada duyarlılık göstermedi ve dosya böylece kapandı. İpekçi cinayetinin aydınlanmasından korkan gizli eller de hemen harekete geçmişlerdi. Aksoy bir düşünce ve kavga adamıydı. Tek başına bir ordu gibi savaşırdı. Bu savaşta alçakça ve sinsice kurşunlanarak öldürüldü. Devletin görevi bu gibi cinayetlerin kanıtlarını bulmak değil midir? Devlet, İslami Hareket adına uçlarına susturucu takılmış silahlarla cinayet işleyen çetelere karşı bu kadar çaresiz midir? Yoksa devlet dediğimiz şu büyük aygıta takılan başka susturucular var da biz mi bu susturucuları bilemiyoruz? Cumhuriyet, 31 Ocak 1991. Orta Doğu'da Amerikan Bilardosu, Uğur Mumcu, Ak Kitapları, Ankara, 4. baskı Ekim 2010. 14. ayrımın sonu, sayfa 199.